Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamız var. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, hayırlı akşamlar.
Hocam programımıza Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan en acı hadiselerin yaşandığı Doğu Guta'yla başlamak istiyorum. Hakikaten son bir haftadır rejimin ve Rus güçlerinin Doğu Guta'ya yönelik çok büyük bir baskısı var ve yaklaşık 700 sivil can katledildi. Binlerce yaralı var ve dünya sessiz maalesef. O çocukların bilhassa görüntüleri insanın içini yakıyor. Buradan başlayalım. Bugün de şu sıralarda Birleşmiş Milletler'de bir oylama yapılacak. Rusya'nın da bu oylamada olumlu oy kullanabileceği yönünde beyanatı var. Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından yapılan bir açıklama. Doğu Guta'da neler yaşanıyor? Orası çatışmasızlık bölgesi zannedersem.
Evet.
Neden böyle bir şey yaşanıyor? Burada zafiyet nedir? Nasıl durdurulabilir? Dünya neden sessiz hocam?
Hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım. Hakikaten insanın içini sızlatan o kadınların, çocukların çığlıklarını, enkazın altından
evet.
gösterdikleri feryatları, o toz duman içerisindeki o görüntüler görünce insanın içinin sızlamaması mümkün değil. Daha da vahim olanı rejim varil bombasını attıktan hemen sonra helikopterlerle bunların görüntülerini çekiyor ve devlet televizyonunda yayınlıyor ve teröristler olarak ifade ediyor. Yani şu anda Doğu Guta'da yaşayan herkes topyekün terörist olarak kabul evet. ediliyor rejimin gözünde. Ve bu bölgenin az önce sorduğunuz soruya gelecek olursak Şam'a çok yakın bir mesafede olması başkente. Bu nedenle de gerek Rusya gerek İran zımnen de bunları desteklediği için rejimin hı hı. Bekası için tırnak içerisinde orada yapılan her türlü insan hakları ihlalleri adeta göz yumuluyor. Tıpkı Rusya'nın ilk Suriye'ye yerleştiği sıralarda bizim o uçak düşürme evet. hadisesini hatırlayacak olursak Rusya Laskiye Tartus'ta üstlerine çok yakın olduğu için bizim hemen Hatay Yayladağ sınırındaki Türkmen bölgesini bombardıman yapıyordu Bayırbucak Türkmenlerine. O niye? Kendi üstlerine çok yakın olduğu için. Şu evet. anda Doğu Guta'nın başına gelenler de işte Şam merkeze çok yakın olması ve bu bölgede yaşayan muhalifleri tamamen kuşatma altına aldı ve kuşatmayı da kıskaç her geçen gün biraz daha daraltıyor.
Evet.
Hatta Birleşmiş Milletler'e bağlı insani yardım kuruluşları Türkiye'den de dahil buna o Doğu Guta bölgesine 2013 yılından beri 5 yıldır girebilmek için rejim askerlerine rüşvet vererek oraya ekmek, gıda, süt ve benzeri ürünlerin girmesine rejimin bizzat askerlerine evet. rüşvetle bugüne kadar girebilmişlerdir. Şimdi burayı Soçi ve Astana sürecinde güvenlikli bölgelerden biri olarak yani bizim şu İdlib'de
evet.
Türkiye'nin kontrolüne verilen güvenli bölgelerden bir tanesi de şu anda Guta bölgesi, Doğu Guta bölgesi batısı zaten ele geçirildi rejim tarafından.
Evet.
Şimdi insanlar orada toptan terörist kabul ediliyor. Diyelim ki o kuşatmayı yarıp dışarı çıktığını düşünün. Oradaki sivil insanları nereye gidecek? Potansiyel olarak rejim tarafından terörist olarak görülüyor. Kadın çocuk ayırt edilmeksizin. Artı nereye gidecek? Yani Suriye'nin neresinin daha güvenli olduğunu düşünebilirsiniz bugünkü ortamda. Fırat Kalkanı'ndaki Cerablus, Aziz Elbap dışındaki nereyi
evet.
kendinizce güvenli görebilirsiniz? Eğer Sünni, Müslüman ve muhafazakar bir Suriyeli Arap iseniz.
Evet.
Maalesef orada bir insanlık dramı yaşanıyor ve 2013 yılından beri gelirken baktığım kayıtlara 46 kez kimyasal silah kullanmış Guta'da rejim.
Evet.
46 kez kimyasal silah kullanmış. Amerika bizim kırmızı çizgimizdir demiş. Bütün dünya kınama mesajı göndermiş ama sonuç değişmiyor. Ve işin garibi bunu yapan o ülkenin resmi olarak şu anda hukuken resmen Suriye'nin devlet rejimi halkına karşı bunu yapıyor. Ya bu da ayrıca bir vahim durum. Bunun aynısını Hama'da yaptılar, Humus'ta yaptılar, Halep'te yaptılar. Bunu rejim yaptı. Deirizor'da, Rakka'da Amerika ve PKK yaptı derken, yani sonuçta hep ezilen, yıkılan bizim insanımız ve bizim medeniyet coğrafyamızın talan edilmesi tek kelimeyle.
Evet, maalesef. İnşallah bir çözüm, bir çıkış yolu bulunur. Türkiye'nin de bu yönde hem Rusya'ya hem de İran'a çağrısı oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun buna bir an önce son vermeleri gerektiği yönünde.
Şimdi olay şu, buradaki yaşananın bir insanlık dramı olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Yani zulmediliyor ve oradaki insanlar da mazlum. Fakat yapılmak istenen konuşu, masaya oturmadan önce herkes elini güçlendirmek, alanda daha fazla yer kazanabilmek derdinde. Mesela diyelim ki bir Suriye masası kurulduğunda Türkiye sadece Cerablus Azez hattında şu andaki Fırat kalkanıyla kontrol sağladığı zaman ayrı bir masada söz hakkı oluyor. Afrin ve Membiç'i temizlediği zaman ayrı oluyor. Bütün koridoru temizlediği zaman yani masadaki sözünüz sahadaki askeri gücünüzle ve kontrol ettiğiniz alanla orantılı olduğu için şu anda insan hakları ihlalleri sadece karşı tarafı durdurabilmek, suçlayabilmek ve dünya kamuoyu önünde onu biraz daha zayıflatabilmek için bir argümandan öteye gitmiyor. Kimsenin de umurunda değil ölen insanlar, siviller vesaire. Yani bunu samimi olarak belki bizim Türk askeri, kendi vatandaşlarımız, mesela şu anda Afrin'de hiç kimse bir sivilin tırnağına taş değsin istemez.
Evet.
Ama bizzat rejim kendi vatandaşı için aynı şeyi düşünmüyor maalesef.
Maalesef. Peki şimdi Zeytin Dalı Harekatı'na bakalım hocam. İşte bu tür şeyler yaşanmasın diye Türkiye orada, bunu biliyoruz ve bugün açıklanan rakamlar var. 1873 terörist etkisiz hale getirilmiş şu ana kadar ve 415 kilometre karede terörden arındırılmış. Toplam 100 noktada teröristlerden yine temizlenmiş, ele geçirilmiş hocam. Ve bütün bunlar yaşanırken bir tarafta şöyle bir söylenti önce ortaya çıktı. Esed rejimiyle PYD'nin anlaştığı ve rejim yanlılarının Afrin'e davet edildiği şeklinde. Daha sonra da Esed yanlısı milis grupların Afrin'e gireceği yönünde haberler yapıldı Suriye Devlet Televizyonu'nda. Hemen bunun akabinde de bir haber duyduk. Türkiye bu grupları vurdu. Evet. Ve vurmayla birlikte geri çekildiler. Geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu konuyu biraz konuşalım hocam. Neden böyle bir girişimde bulunuldu? Bu teşebbüse neden girdi rejim yanlıları? Ne isteniyor? Bunu konuşalım. Bunun arkasında kim vardır? Sebep nedir?
Şimdi Afrin hadisesini genel olarak şumurlu bir şekilde değerlendirecek olursak 2001 yıllarında Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye ÖSO'yu desteklediği için Esad rejimi altın tepsi içerisinde bir kurşun atmadan bütün askeri garnizonlar da dahil olmak üzere Afrin'de, bugünkü Aynel Arap dediğimiz Kobani'de ve Cezire kantonları dediğimiz bu kantonlara, orada PKK'lılar, YPK'liler bir kurşun atmadan sahip oldular. Yani düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesiyle. Yani Afrin bölgesine YPG'lilerin sahip olması zımni bir anlaşmayla oldu rejimle. Bu PKK'lılar arasında her ikisi de ÖSO'ya karşıydı ve Türkiye'ye karşıydı. Fakat zaman içerisinde Amerika'yla da iş tutmaya başlayıp Fırat'ın doğusunda Rakka operasyonu, arkasından Deirizor'daki petrol bölgelerini ele geçirmesiyle birlikte rejimle bu PKK'nın da arası açıldı, çıkar savaşları neticesinde. Fakat Türkiye operasyon yapmaya kalktı. Karar verdiğinde rejim bu teklifte bulundu bu Afrin'deki YPG'lilere. Dendi ki bak biz size bir kurşun atmadan burayı verdik. Şimdi Türkiye gelirse size gününüzü gösterir, ismi anahtar teslimi, tekrar bunu bize iade et. Hı hı. Biz bayrağımızı çekelim, siz de buradan
sıvışın.
Sıvışın. Evet, amiyane tabirle. Fakat onlar dediler ki biz bu kadar tünel kazdık, bu kadar yığınak yaptık. Yani Suudi Arabistan hani Yemen'e sürekli bombardıman yapıyor, bir adım giremiyor.
Evet.
Öyle sandılar yani, hava bombardımanında Rusya izin vermez. Dolayısıyla Türkiye buraya gelemez, giremez diye düşündüler. Ancak şunu unutuyorlar. Dünyada hem karadan hem havadan bu tünellere, şehir savaşlarına karşı 4 veya 5 ülke varmış bu operasyonu yapabilecek. Evet. 200 ülke içerisinde bunlardan biri de Türkiye. Yani şu anda Türkiye yani bizim tahminlerimizin üzerinde tecrübe kazanmış. Yani bu şehir muharebelerinde, evet, vesaire. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan sivil hassasiyeti gözetiyor. Hı-hı. Yani burada yapılmak istenen bir diğer
önemli nokta
da şimdi Afrin'in yaklaşık yarısı Kürt nüfustan oluşuyor. Geri kalan %40 Sünni Arap, %10 civarında Türkmen var.
Evet.
Orada dünya kamuoyuna şu mesaj veriliyor. Türkiye işte Kürtlere karşı operasyon yaptı. Bu mesaj aslında dünya genelinde, yani diyelim ki 20 milyon ile 30 milyon arası bir rakam telaffuz ediliyor Kürt nüfusuyla ilgili. Hı hı. Ve bunun çoğunluğu da Türkiye'dedir. Yani dünyada en fazla Kürt nüfusun yaşadığı ülkedir Türkiye. Yani Türkiye'nin içerisine bir mesaj, Türkiye'yi karıştırmaya, hatta Amerika'nın önümüzdeki 10 yıllık planlaması içerisinde Türkiye'de bir iç savaşın çıkması senaryolar, evet, yapılıyor. Hala Pentagon'da bunlar yapılıyor. Peki Türkiye'de iç savaş nasıl çıkacak? FETÖ çıkaramadı bunu. Diyelim ki PKK ile yapamadılar.
Evet.
Ama normal sıradan Kürt insanına verilen bir mesaj. Afrin hadisesinde işin sadede gelecek olursak, sorunuzun, hı-hı, cevabına gelecek olursak, baktılar ki Türkiye adım adım bütün dünyadaki çok başarılı bir diplomasiyle gerek Avrupa'da, Amerika'da, bütün dünya basında, evet, TRT World başta olmak üzere İngilizce, Arapça, değişik dillerde yayın yaparak biz sivil hassasiyetimiz, hı-hı, hassafada, biz burayı ilhak etmeye, işgal etmeye değil, buradaki teröristleri temizleyip buraya, buranın yerli normal ahalisinin gelmesini ve Türkiye'deki 3 milyon üzerindeki mültecilerin bir şekilde kendi ülkelerinde yaşayabilmeleri için imkan sağlayacak, işte kampların da buralarda kurulmasını, evet, sağlamak üzere geliyoruz diye bir mesaj verince dünyada bir iyi kötü bir algı oluşturuldu. Adım adım da Afrin şehir merkezinin kuşatılmasına doğru gidiliyor ve bunu görünce PKK'lılar rejimle tekrar anlaşma yoluna gittiler. Fakat yine bir noktada anlaşamıyorlar. Silahlarını teslim etmeden sadece, hı hı, yani bize çektikleri numarayı Suriye'ye de yapmaya çalıştılar. Rejim bunu kabul etmedi. Yani sınırın bu tarafında PKK'lılar, öbür tarafa geçince YPG'li oluyor. Bunu da bize yutturmaya çalışıyorlar. Yani Amerika, evet, bunu PKK ile YPG'yi savaştıralım diye bizi kandırmaya çalışıyor ama sonuçta KCK dediğimiz üst yapılanmayla birbirinin aynısı bunlar. Hı hı. Afrin'in bir diğer özelliği de, geçtiğimiz programlarda da söyledik, burası dağlık, zeytinlik, ormanlık bir arazi olduğu için diğer Fırat'ın doğusuna göre farklı bir yapıya sahip olduğu için PKK'nın Suriye yapılanması, buradan Bekaa'ya giden yol ve Abdullah Öcalan'ın Suriye'den en son çıkmadan önce yaşadığı yer de burasıydı. Yani Türkiye'ye karşı 1980'li yılların başındaki bütün haince planların yapıldığı yer Kandil'den önce bu Afrin bölgesiydi. Dolayısıyla buranın bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Burada da bir anekdot hatırlatayım size. Bundan 4-5 yıl kadar önce Maraş'ta bir çalıştaya gitmiştik. Akşam yemeğinden sonra arkadaşlar Hatay'a geçeceklerdi. Maraş-Hatay arasında o yol güvenli değildir diye tünelden Osmaniye, İskenderun üzerinden Belen geçidinden Antakya'ya, evet, geçmek zorunda kalmışlardı. Çünkü tekin değil o yol demişlerdi. Sebep. Yani çünkü Afrin üzerinden Amanoslara, hı-hı, gece geçiyorlar, evet, Arapları doldurabiliyorlardı. Hı-hı. Yani dolayısıyla Türkiye sınırını tehdit ediyorlar. Bu Amanos dağlarında ki terör hadiselerini
oradan Ege'ye uzanma.
Oradan Ege'ye, evet, kadar. Yani şu anda geçtiğimiz dönemde Batı Anadolu'da çıkan, Muğla, Antalya'da çıkan orman yangınlarına tutun da birçok terör hadiselerinde bu Afrin'den gelen,
evet,
grubun en önemli özelliklerinden biri de uyuşturucu ticareti ve trafiğini kontrol ediyorlardı oradan.
Evet.
Ve onların nefes borusunu ve para kaynaklarını kesmek için en önemli operasyonlardan biri Afrin'e yapılan harekattır.
Evet.
Ve bu onları ekonomik olarak da çökertecektir.
Hı hı. Peki bu Afrin'e Esed yanlısı milislerin geçme teşebbüsünde İran'ın ya da Rusya'nın dahli nedir hocam?
Yani şu anda mıdır? İran'da, Rusya'da PKK'nın oradan çıkarılması konusunda bir tereddütleri yok. PKK, YPG, Amerika ile iş tuttuğu için
evet.
Afrin'de ona bir ceza kesmek istiyorlar. Bizim bu Soçi Astana süreciyle birlikte hava sahasını Rusya açtı ve zımni olarak onay verdi. Fakat Rusya'nın ve İran'ın beklentisi şu. Bu Şii milisler bayrağını çekerek PKK'lılar orada Afrin'e doğru hareket etti. Yani İran'da, Rusya'da bu hani vurkaç taktiği gibi Türkiye'yi taciz etmelerinin sebebi artık bizim üzerimizden konuşmayı bırak, rejimle masaya otur. Ve artık sen bekan için nasıl ki PKK'yı tehdit görüyorsan eğer buradan ufak sıyrıklarla fazla maliyet ödemeden kurtulmak istiyorsan evet. rejimle bir şekilde diyaloğa geçmek lazım
evet.
diyor. Türkiye ise istihbarat örgütleri vasıtasıyla zaten Rusya üzerinden rejimle görüşüyor ama 1 milyonun üzerinde insanın ölümüne, 10 milyondan fazla
evet.
insanın ülke içi ve ülke dışında yer değiştirmesine sebep olan eli kanlı bir rejimle ilgili de Türkiye'nin aynı masaya oturması düşünüldüğünde
evet.
çok vahim bir durum. Ama öbür taraftan da gerçekten stratejik çıkarlar Türkiye'nin rejimle görüşmesi şu an için çıkarınadır. Ama mazide yaşananları düşününce ise çok eli kanlı bir diktatördür. Hı hı. Bu da
evet.
ayrı bir konu. Önümüzdeki günler bakalım neyi gösterecek.
Şimdi Amerika'dan bir açıklama geldi hocam. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü şöyle diyor. Şu anda Afrin'i kastederek siviller ölmekte ve insanlar şiddet yüzünden evlerine geri dönemiyorlar.
Evet.
İfadelerini kullanıyor. Bugün bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi ve çok sert tepki gösterdi. Biz istesek Afrin operasyonu çok daha çabuk bitirebiliriz, neticelendirebiliriz ama bizim hassasiyetimiz sivillere zarar gelmesin. Siz bunu söylüyorsunuz ama Doğu Guta'ya da bir bakın. Orada her gün çocuklar, kadınlar katlediliyor şeklinde bu buna benzer ifadeler kullanarak tepki gösterdi. Amerika'dan gelen açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi birincisi Amerika hiçbir zaman bu konuda samimi değildir. Batı her zamanki yaptığı gibi şu anda Irak'ta, Suriye'de yüzlerce, binlerce insan zaten sivil katliama maruz kalmıştır. Hala da devam ediyor bazı bölgelerde.
Evet.
Şimdi sivil katliam sözü karşı tarafı boşa düşürmek için kullanılan bir argüman olduğunu az önce ifade
evet.
ettik. Şimdi Türkiye'nin buradaki haklı ve meşru müdahalesini gölgede
evet.
bırakabilmek için söylenen sözlerdir. Ancak bunun bir adım ötesine baktığınızda Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda veyahut da Membiç'te yapacağı operasyonu yavaşlatma veya durdurmaya yönelik bir ön alma. Bir diğer konu da orada velev ki sivil ölmüş ise ölen sivillerin özelliği şöyle. Yani yanlış anlaşılmaması için bunu izah etmek zorundayız.
Hı hı.
PKK her evden bir kişi asker olarak kalıyor. Yani bu Sünni Araplardan Türkmenler de dahil mi? Kaçabilen işte Türkiye'ye canını atıyor. Şimdi ön cepheye bu insanları silahlı milis olarak koyuyor. Şimdi Türk askeri diyelim ki bunlardan birini öldürmüşse diyorlar ki ya bu insanlar sivildi zaten. Yani gerçek PKK'lı PYD'li değildir.
Evet.
Yani burada bir de böyle içinden çıkılmaz çetrefilli durum var. Yani hakiki profesyonel PKK'lılar cephenin biraz daha gerisinde
hı hı.
duruyorlar. Ön cepheye de bu gariban insanları askere alma adı altında. Bunları
evet.
vergi topluyorlar, askere alıyorlar ve bu insanlar da cephede eli silahlı duruyorlar. Şimdi siz ne yapacaksınız bu insanlara karşı? Yani sivil dedikleri de bu insanlar.
Hı hı.
Bu da ayrı bir garip
evet.
durum.
Buna benzer bir açıklama da Arap Birliği Genel Sekreterinden geldi. Geçen hafta Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Arap Birliği Genel Sekreteri bir oturumda birlikteydi. Şöyle diyor Genel Sekreter, her zaman Türkiye'nin davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Türk arkadaşlarıma, kardeşlerime, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma sesleniyorum. Sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir, demiş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gerekli tepkiyi gösterdi ama siz ne söylersiniz Arap Birliği Genel Sekreterinin bu hezeyanları ile ilgili?
Şimdi bu şahıs bu sözü söylediğinde ben 10 dakika inanın sinirim geçmedi, evet, kızgınlığımdan. Yani televizyonun karşısında bunu evde izlerken. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Katar'da neredesin Katar'ın önemli bir yarısına yakın bir kısmında üs kuralı. Ortadoğu'nun, evet, en büyük üssü orada. Rusya geldi Suriye'ye üs kurdu. Irak'ın, Suriye'nin birçok yerinde Amerikan üsleri var. Libya üçe bölündü.
Evet.
Suudi Arabistan canı sıkıldıkça gidip Yemen'i bombalıyor.
Evet.
Yani 22 Arap ülkesinin her yerinde kan, gözyaşı almış giderken şu anda Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, ki bunlar hepsi Arap ülkesidir. Hı hı. Bir devlet diye bir şey ortada yokken uçağını alan koalisyon adı altında bombardıman yaparken sesi çıkmayan bu zevat Türkiye'nin yanı başındaki teröristlere karşı bir operasyon yaptığında, o iki operasyon yaptığı kişiler de Arap da değiller.
Hı hı.
Yani bu düşmanlığın nereden geldiğine dikkat etmek lazım. Yani söz konusu Türkiye olduğunda, evet, nasıl oluyorsa Amerika'sı da Rusya'sı da işte Arap Birliği lideri de aynı delikten bakıp aynı ateşi Türkiye'ye karşı yapabiliyorlar. Bu da ayrıca düşünülmesi gereken bir konudur. Yani bu insanlar ruhunu Avrupa'ya, Amerika'ya ipotek etmiş,
evet,
kişilerdir. Bunlardan bu ümmete, bu insanlığa, bu coğrafyaya hiçbir hayır gelmeyeceğini söyleyebiliriz.
Evet.
Yani bu lafı eden insandan hayır gelmez.
Hı hı.
İslam dünyasına hayır gelmez.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tepkisini de hemen hatırlayalım. Şöyle diyor Çavuşoğlu. Türkiye'ye eleştiriler yöneltmeye kalkan Arap Birliği'nin Suriye'de askeri harekatlar düzenleyen ABD başta olmak üzere diğer batılı ülkelere sessiz kalıyorsunuz. Siz sisteminizden bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin 500.000 insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önlemeli diyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Bunlar korktukları efendilerle söz çıkaramayıp ya bizim hoşgörümüze, insanlığımızdan cesaret bularak içindeki bir takım bastırılmış duyguları Türkiye'ye karşı
evet,
açığa vuruyor. Ama Türkiye'de artık herkese hak ettiğini
veriyor
ve söylüyor artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerekiyor.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz bu bölümümüzü. Bu bahisle noktalamış olalım. Değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Medeniyet coğrafyamıza bizden ayrılmayın. Efendim, Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Erkam Radyo'da Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam, dün Hollanda'da bir oylama yapıldı. Ermeni iddialarını kabul eden, soykırım olarak kabul eden bir tasarı maalesef Hollanda tarafından kabul edildi. En son Büyükelçi krizi yaşanmıştı. Büyükelçisini resmen geri çektiğini, hı hı, açıklamıştı. Onun öncesinde Hollanda'da da seçimler sürecinde, referandum sürecinde çeşitli gerilimler yaşanmıştı. Bakanımızı sınır dışı etmek gibi maalesef. Şimdi de en son adımı Hollanda'nın bu sözde soykırım kararını kabul etmesi oldu. Ama şöyle bir ifade de var. Bu yürürlüğe konulmayacak şeklinde. Çünkü Türkiye ile ilişkilerimizi biz düzeltme aşamasındayız diyor Hollanda. Bugün Türkiye'den, Dışişleri Bakanlığından ve bakanlardan da tepkiler vardı. Hollanda'nın maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tepki ortaya konuldu. Bu konuyu konuşalım. Hollanda neden böyle bir girişimde bulundu, karar aldı? Ve Hollanda'nın tarihi ne de hocam? bir bakmak gerek herhalde. Sizden dinlemek
şimdi
isteriz.
Ermeni soykırımı adeta Türkiye ile bilek güreşi yapan ve Türkiye'nin kolunu bükmeye, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan her ülkenin kullanmış olduğu bir adeta çok verimli bir konu.
Evet.
Şimdi Hollandalılar keyfine zevkine düşkün insanlardır. Yani gençlerin yarısı zaten uyuşturucu bağımlısı. Hı hı. Evlerin balkonlarında uyuşturucu yapıp içen ve devlet tarafından da buna göz yumulan bir ülke.
Evet.
Ermenilerin soykırıma uğramaları aslında, yani velev ki Türkiye böyle bir şey yapmış olsa, Hollandalıların umurunda bile olmaz. Peki düğün değil, bayram değil. Yani Ermeni soykırım tasarısını Hollandalılar bugün niye meclislerine getiriyorlar? Buradan geçiriyorlar. Oradaki üç Türk milletvekili dışında, hı hı, iktidarıyla, muhalefetiyle dört büyük parti de buna
destek veriyor.
Destek veriyor ve kabul ettiriyorlar. Şimdi geçtiğimiz yıl bu zamanlarda işte atlarını, itlerini, hı hı, bizim bayan bakanımızın üzerine sürmüşlerdi. Yaklaşık bir yıl oluyor. Şimdi evet, de aynı şeyler tekrarlıyorlar. Şimdi Hollanda'nın geçmişine baktığımızda ise şu an dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi konumunda olan Endonezya'yı, ki en, evet, kalabalık İslam ülkesidir. 265 milyonluk, bakın bugün 265 milyonluk Endonezya'yı şu an 16-17 milyonluk bizim Konya büyüklüğündeki Hollanda 300 seneden fazla bir süre sömürmüştür iliklerine kadar.
Evet.
Şimdi bize soykırım hikayesi anlatan bu ülkelerin kendileri bir kere emperyalist bir,
evet,
kökten geliyorlar. Sicilleri temiz değil. Bu nedenle bu tür suçlamaları yapan ülkelerin önce sicillerine bir bakmamız gerekiyor. Hı-hı. Fransa bu işin başını çekiyor. Amerika bu işin başını çekiyor. Bakıyorsunuz hepsi işte Fransa Kızılderililere soykırım uğramış. Amerika işte Fransa Cezayir'de ve Afrika'da soykırım, evet, yapmış. Amerika Birleşik Devletleri oranın yerli halkını tamamen yok etmiş. Hı hı. Bize de geri gelip dönüyorlar işte Ermeni soykırımı vesaire. Bunların aslının aslarının olmadığını, hı hı, kendileri bizden daha iyi biliyorlar. Ancak Türkiye'de bunlara gereken cevabı, evet, vermesi gerekiyor. Dik durması gerekiyor. Aksi takdirde aşağı alttan aldığımızda bu işleri, hı hı, her geçen gün daha da gemi azıya alarak ilerleteceğini, evet, bilmemiz gerekiyor.
Tabii çok geriye gitmeye de gerek yok aslında Hollanda konusunda. Şöyle bir 20 yıl öncesine herhalde gitsek yeterli, evet, olur. Srebrenica'ya hocam. Değil,
evet,
mi?
Hollandalı askerlerinin yapmış oldukları, tabii, insanlık dışı, yani silahsız Birleşmiş Milletler'in korumasındaki insanları sır kasaplarının, hı-hı, eline teslim ederek, evet, pişkin pişkin de sırıtarak bunları teslim ettiklerini biliyoruz.
Evet. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da şöyle tepki göstermiş. Hollanda zaten aşırı akımların merkezi olmuştur. Karar doğaldır ama yanlıştır. Siyasetçiler tarihle ilgili kıt bilgileriyle karar almamalı diyor. Evet. AB Bakanı Ömer Çelik de Srebrenica'daki Hollandalı askerlerin tutumunu örnek gösteriyor. Hı-hı. Ve önce onlar o tarihlerine baksınlar diyor. Böylesine Türkiye'den de tepkiler var. Bunu belirtmiş olalım. Hocam bir başka konuyla devam edelim. Akdeniz'de kriz devam ediyor, doğalgaz arama krizi. Türk Deniz Kuvvetleri Rumların Akdeniz'de doğalgaz aramak için sondaj çalışması yapmak istediği 3. parsel bölgesindeki faaliyetlerini 10 Mart'a kadar uzatmış. Ve bu gelişme üzerine de Rum yönetimi lideri Anastasiadis Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırıyor ve bu konuyu da Brüksel gündemine taşımak için çalışma başlatıyor. Ayrıca Rum yönetimi Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor. Bu Akdeniz meselesi daha çok su kaldırır demiştiniz.
Şimdi doğal
daha önce
gaz meselesinde Kıbrıs Rum kesimi dikkat edilirse birçok konuda Yunanistan'la birlikte hareket ederken bu Doğu Akdeniz havzasındaki doğal gazla ilgili konuları Avrupa Birliği evet, çatısı altında değerlendirmek istiyor. Olay şu, biliyorsunuz Avrupa Birliği dünyada Amerika'dan sonra ekonomik olarak en büyük ikinci bir güç konumunda. Hı-hı. Euro, dolara alternatif konusunda. Fakat Avrupa Birliği'nin iki tane zayıf noktası var. Biri askeri bir gücü yok.
Evet.
Yani bunu Amerika'ya ve NATO'ya havale etmiş durumda. İkincisi de enerji kaynakları bakımında. Mesela doğalgazda Rusya'ya bağımlıdır. Petrolü yoktur. İşte Doğu Akdeniz Havzası'nda bu zengin petrol rezervlerine çıkması. Kıbrıs Rum kesimi diyor ki biz büyük bir aileyiz Avrupa Birliği'ne ve bu bizim gazımız. Yani hı hı. kendi davasını Avrupa Birliği'nin tamamının bir dosyası haline getirip öyle bir meşruiyet kazanmaya çalışıyor. Çünkü biliyor ki Türkiye bunu ona tek başına yedirmez. Türkiye diyor ki burada gaz da varsa, petrol de varsa, bu Kıbrıs'ın mücavir alanındaki bütün doğal kaynaklardan benim de senin kadar eşit hakkım hı hı. var gibisinden. İşte Avrupa Birliği'ni göreve çağırarak işte meseleyi Türkiye-Kıbrıs arasında bir mesele olarak değil, Avrupa Parlamentosu'yla Türkiye arasında evet. bir mesele haline dönüştürüp böyle bir kulvarda mücadele etmeye çalışıyor. Ben size söylemiştim, daha bunlar aylar yıllar boyunca konuşacak konulardır diye düşünüyorum.
Evet, peki şimdi doğalgaz enerji demişken Enerji Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bir açıklaması oldu. Birinci Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda konuştu Albayrak bu hafta. Borda dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk. Bazı önemli tesisleri açıklayacağız diyor. Hı hı. Bor konusu önemli. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Neler yapılır bu konuda? Çalışmalar nelerdir?
Şimdi dünyada daha iyi anlaşılması için şöyle basit örneklerle açıklayayım. %65-70 civarında bor rezervi Türkiye'dedir. Yani Eskişehir, Balıkesir, Kütahya üçgeninde Güney Marmara, Susurluk Havzası'ndadır.
Evet.
Ve bu bor madeninin şöyle bir özelliği var. Siz bunu yerden kaya olarak çıkarıp sattığınızda, diyelim ki tonunu $1,000 satıyorsanız, onu biraz daha işleyip işte bir torbaya un haline getirip sattığında $2,000 satıyorsunuz. Bir işlemden geçirince $5,000 ama adam sizden alıyor onu uzay ve roket yakıtı olarak $50,000 satabiliyor. Bu nedenle borun %70'inin bizde olması bize şu ana kadar çok fazla bir şey kazandırmadı. Hı hı. Çünkü adam bizden tonunu $2,000-$3,000 alıp tekrar bize 10 katı 50 katı fiyata pazarlıyor. Evet. Çünkü üzerine teknoloji ekliyor. Türkiye'de işte bu müjdeli haberin özelliği şu. Artık diyor biz yeni teknolojiler kullanarak boru, yani belki Amerika, Batı gibi %100 işlemesek de evet. bugün diyelim ki %10 işleyerek dünya pazarına sunuyorsak, biz bunu %20'ye %50'ye çıkardığımızda hmm. elde ettiğimiz gelir ise 3-5 kat, 10 kat
evet.
belki 50 kat artacak. Bu nedenle Türkiye'nin şu anda döviz açığı var diyoruz, değil mi?
Evet.
Sadece bor teknolojisi üzerinde yoğunlaşsa ve çıkartmış olduğu bu boru dünya pazarına ham madde veya az işlenmiş bir madde değil de mamul madde şeklinde pazarlayabilmiş olsa, Türkiye'nin bütçesi ve gelir gider dengesi fazla bile verebilir. Peki ne işe yarıyor derseniz bu bor. Hı hı. Günümüzde deterjandan, bakın şu anda evet. bizim marketlerde var, eti Bormatik üretti.
Evet.
Yani bordan deterjan üretti. %100 hı-hı. yerlidir mesela. Tavsiye de ederim alınmasını. Ben şahsen aldım, kullandım. Normal deterjanlardan hiçbir farkı yok. Ve %100 yerli. Artı jet ve roket yakıtı olarak, yani düşünün ki şu anda 1000 santigrat derecelik bu demiri eriten kazanlar var. Peki hı-hı. o kazanın da erimesi için nasıl bir madde kullanacaksınız?
Evet.
İşte bor burada kendini gösteriyor. Veya siz jeti, roketi, uçağı uzaya gönderiyorsunuz. Gökyüzünden işte diyelim ki 10 bin yerden 10 bin metre yüksekte, bir bakıyorsunuz uçağın şu andaki yerdeki ısısı 10 dereceyken 10 dakika sonra yükseldiğinde sıcaklığı -50-60 dereceye evet. düşüyor. İşte bu büyük sıcaklık farklarına, -50-60 dereceden artı 3-500 bin dereceye kadar olan ısı farkına dayanıklı metallerin oluşabilmesinde bu borun içerisine katılması evet. gerekiyor. Yani günümüzde artık yüksek teknoloji olarak üretilen her bir ürünün içerisinde öyle ya da böyle bir bor katkısı vardır. Ancak biz bugüne kadar bunu çok az bir işlemden geçirerek dünya hı-hı. piyasalarına sattık ve dünyada teknoloji üreten firmalar bu boru kendi imbiklerinden geçirip işleyip tekrar bize, yani şu kullandığımız cep telefonlarından tutun da günlük hayatımızda temas ettiğimiz birçok elektronik aletten uzay teknolojisine kadar hepsinde bir borun katkısı evet. vardır. Türkiye'de bu verilen bu müjdeli haberle şunu anlıyoruz ki yakın bir gelecekte biz bu bordan daha fazla para, daha fazla boru çıkaracağız demiyorum. Çıkardığımız boru işleyerek çok çok daha fazla insana iş gücü ve evet. Ekonomiye de daha fazla kaynak sağlayacağımızı hı-hı. buradan söyleyebiliriz.
Peki neden geç kaldık bu konuda hocam? Madem %70 rezervi, yani dünya rezervinin %70'i Türkiye'de hı-hı. ve bu kadar önemli bir maden. Neden biz tekel olarak bunu kendimiz işleyip daha iyi bir konuma getirip çok iyi rakamlara pazarlasak? Neden geç kaldık? Neden bunu yapamıyoruz?
Neden geç kaldık sorusuna ben de şöyle bir soruyla cevap verelim. Hangi konuda erken olduk ki?
Evet.
Yani Batı'nın hızlı trenleri, otoyolları 60'lı 70'li yıllarda yapıp 80'li yıllarda bu işleri bitirdiği bir dünyada biz bunları yeni yapıyoruz. 30-40 yıl gecikmeli olarak. İşte ekonomimiz sürekli IMF'den alınan borçlarla 1950'den bugüne kadar, yani ben MTA'ya gitmiştim doktora tezimi hazırlarken demiştim ki yani arazi çalışmaları çok az oluyor, yayınlar az çıkıyor. Diyordu ki yani MTA'nın 100 lira bütçesi varsa bunun 80 lirası zaten memura personel maaşı olarak gidiyor. Evet. Geri kalan da servis ve ısıtma, lojman vesaire. Hı hı. Yani Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü maden aramaya bütçe ayıramıyordu. Yani sadece çarkı çevirmeye. Zaten Batı'nın da yani Türkiye üzerinde hesaplar olanların yapmak istediği buydu. Bir tanesi böyle elekten çıkıp da farklı bir şeyler, keşifler yapmaya kalktığı zaman da kaza süsü verilerek adamın canına kıyıyorlardı. Yani bugüne 1950'den bugüne kadar birçok değerli bilim insanımız da bir şekilde faili meçhullerle maalesef hayatını kaybetmiştir.
Evet.
Ne devlet buna doğru dürüst hatırı sayılır bir bütçe hazırlayabilmiştir. Yani bilimsel gelişmeler o atmosferde olur. Siz ona o laboratuvarı kuracaksınız, o imkanı vereceksiniz, önünü açacaksınız ki bu tür gelişmeler olacak. Nasıl ki bir pamuk, bir fındık uygun iklimde yetişirse bilimsel gelişmeler de o iklim olursa neşvi nema buluyor. Yani
evet.
o ortamı hazırlayamazsanız böyle bir şey de mümkün değildir. Dünya genelinde beyin göçü fakir ülkelerden zengin ülkelere doğru olmuştur. Dünya tarihi böyle boyunca öyle olmuştur. Bugün de sizin ekonominiz yerli yerince oturup artık çevrenizdeki ülkelere göre biraz daha fazla insanınızın satın alma gücü fazla olursa başka ülkelerdeki beyinler sizin ülkenize geliyor ve size hizmet ediyor. Bu nedenle de biz boru işlemek istiyorsak ekonomimiz ve bilim insanlarına ayırdığımız bütçemiz artacak. Ar-Ge'ye verdiğimiz önem artacak ki bundan daha fazla pay alalım.
İnşallah. Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir başka meseleye geçelim. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bu hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap etti ve iki önemli çağrıda bulundu dünyaya. İsrail-Filistin meselesinin çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulmasını istedi. Hmm. Ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'de üye ülke olarak tanınması çağrısında bulundu. Bu çağrılar ne anlama geliyor? Karşılık bulur mu acaba dünyada? Neler söylersiniz?
Şimdi Filistinlilerin Mahmud Abbas'ın bu çağrısını ben şuna benzetiyorum. Bu Suriye hadisesinde, Irak'ta, çevremizdeki siyasi, sosyal olaylarda, savaşlarda hep Türkiye haklıydı. Fakat hep kaybeden de Türkiye oldu. Yani mülteciler Türkiye'ye geliyor. DAEŞ'ı, FETÖ'sü, PKK'sı yani devlet yetkililerimiz söylüyor ya, 4 terör örgütüyle bir anda savaşıyoruz. Bakın PKK, YPG ile hem de DAEŞ'la hem de FETÖ'yle. Şimdi Filistin olayında da böyle. Filistinler haklı. Yani bunda bir şüphe yok. Fakat güçlü değiller. Güçlü olan İsrail. Arkasını dayadığı Amerika. Silah onlarda, teknoloji onlarda, para onlarda ve dünyadaki insanların zihinlerini karıştıracak, manipüle edecek medya organları da onların elinde. Dolayısıyla Filistin elbette ki Birleşmiş Milletler'de resmi olarak tanınmalı. Ama gerçek olan da şu var, nasıl ki bizim askerlerimiz Afrin'de her gün 3 köyü, 5 köyü bu teröristlerden temizliyorlar ve şehir merkezine doğru geliyorlar. Yani bizim bu yaptığımız olayı tersinden İsrail çok daha yavaş, çok daha derinden o Batı Şeria'da insanların elindeki toprakları alıyor ve hiçbir meşruiyeti olmadan o insanların hayat alanlarını daraltıyor. Bugün Ramallah'ta, El Halil'de, bütün Batı Şeria şehirlerinden Kudüs'e gelen yollar duvarlarla kesilmiş durumda. Ve diyelim ki Kudüs merkezi, yani Doğu Kudüs doğumlu olanların dışında 20 kilometre ileride yaşayan bir Filistinli Mescid-i Aksa'ya hasret oraya gidip bir vakit namaz kılamıyor. Bu güvenlik duvarları nedeniyle. Evet, Mahmut Abbas doğru söylüyor ama gerçek olan bir vaka var ki İsrail her gün adım adım, yani 2017 yılına göre 2018 yılında biraz daha etki alanını genişletiyor ve Filistinler yaşadığı alanları biraz daha daraltıyor ve onların dünyayla olan bağını biraz daha kesiyor. Bunu da göz ardı etmemesi gerekiyor.
Maalesef bu çağrı da bir retorik evet. olarak kalacak, öyle görünüyor.
Onun için İsrail'in anladığı güçtür. Hı hı. Yani haklılık konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Biz ne yaptık en sonunda? Masaya yumruğumuzu vurduk. Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Şimdi Afrin Harekatı'nı yapıyoruz. Filistin'de de birisi yumruğu vurup bir Selahaddin Eyyubi evet. çıkmadan sözde bu işlerin olmayacağı kesin artık.
Hı hı. Peki hocam... IKBY'de, yani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bir referandum olmuştu. Bu referandum sonrası Kürt Bölgesel Yönetimi bütün kazanımlarını kaybetmişti. Onlardan biri de havaalanlarıydı, havalimanlarının yönetimiydi. Şimdi Irak Başbakanı İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin havalimanlarında merkezi yönetime bağlı güvenlik gücünün bulunması şartını kabul ettiğini ve bu havalimanlarını yakında uluslararası uçuşlara açacaklarını söylemiş. Böyle bir gelişme yaşandı. Bunu paylaşalım sizinle ve daha neler olabilir ileride?
Normal şartlarda bu Saddam'ın devrilmesinden hemen sonra 36. paralelin kuzeyinde o çekiç güç marifetiyle orada bir özerk yapı oluşturuldu. Amerika bunu bir imbik imbik bir koza örer gibi yaptı. Irak merkezi hükümeti de bunu kabullendi. Ve şu anda Erbil, Süleymaniye, Dahuk bölgesindeki bölgesel Kürt yönetimiyle ilgili merkezi hükümetin de bir problemi yok. Zaten Irak'ın nüfusunun %17'sini oluşturuyorlar ve 17'lik payda Irak merkezi hükümet bütçesinden bunlara vermeyi taahhüt ediyorlar. Ama evet. Barzani'nin yapmaya çalıştığı şey şuydu, Kerkük bölgesini de bu bölgesel Kürt yönetimin içerisine katmak ve buradaki petrol ve gaz kaynaklarını kendisi dünya pazarlarına satmak ve daha fazla pay almak. Ve bunu da DAEŞ'in o bölgede etkin olduğu dönemde de facto olarak gerçekleştirdi. Ancak bu referandumda buna tuz biber oldu.
Evet.
Şu anda yapılmak istenen şey şu. Merkezi hükümet diyor ki sen kendi sınırlarında kalmayı ve buradaki eski statünü kabul edersen sana o yapmış olduğumu kıskacı tekrar biraz daha açabilirim ve hı-hı. eskisi gibi ilişkilerimizi normalleştirebiliriz diyor. Evet. Yani Barzani bir adım attı ve büyük oynadı, kaybetti. Şu anda eski kazanımlarını tekrar, yani evet. var olan haklarını tekrar alabilme mücadelesi yapıyor. Bu bahsettiğiniz olaylar da hı-hı. bundan ibarettir diye düşünüyorum.
Hemen üst tarafa geçelim, İran'a. Ahmedinejad geçen haftalarda Hamane'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Şimdi de bir çağrısı var Ahmedinejad'ın, eski İran Cumhurbaşkanı. Diyor ki Hamane'ye bir mektup yazarak seçimlerin özgür bir ortamda yapılması talebinde bulunuyor. Yargı erkiyle ilgili değişime gidilmesini, geçmiş yıllarda eleştiri ve itiraz gibi nedenlerle tutuklananların serbest bırakılmasını, açılan tüm davalarında düşürülmesi gerektiğini söylüyor bu mektubunda Ahmedinejad. Ne dersiniz Ahmedinejad'ın bu tutumu, bu son günlerdeki yani çıkışları?
Yani Mahmud Abbas gibi Ahmedinejad da haklı söylüyor.
Evet.
Geçen hafta da söylemiştik, ifade etmiştik. Ahmedinejad İran'ın orta alt sınıfında çok büyük halk desteği olan eski bir cumhurbaşkanı. İlahiyatçı değil, mühendis kökenlidir ama radikal görüşleri olan bir kişi. Halk nezdinde çok sevilmiş olmasına rağmen mevcut düzenle bir takım konularda çatıştığı için veto edildi. Biliyorsunuz İran'da bir parlamento var, cumhurbaşkanlığı seçimi var vesaire ama o devrim konseyi herhangi bir kişinin adaylığını veto ettiği zaman o kişi zaten siyaset yapamıyor. Şu anda Ahmedinejad haklı konuşuyor. Tıpkı bizim Demirel rahmetli 12 Eylül darbesinden sonra o yasaklı olduğu dönemlerde böyle çok bilge konuşmalar yapardı. Yani hep haklıydı ama hiçbir yetkisi yoktu.
Evet.
Siyasete geçtikten sonra da dün dündür, bugün bugündür diyor. Şu anda Ahmedinejad'ın konuştuğu şeylerin hepsi haklı ama Ahmedinejad'ın elinde bir yetki yok. Şu anda ipleri elinde tutan devrim muhafızları, Hamenei ve ekibi İran'ın bütün ekonomik gelirlerinin %40 civarını örtülü ödenek olarak kendisi kullanıyor. Bu nedenle de halkta da bir hoşnutsuzluk var ama güç onlarda. Yani bizim inancımıza göre haklı olan güçlü olması gerekir ama maalesef dünyada ve bölgemizde son dönemlerde güçlü olanın hak ve adalet dağıttığı ve sonucunda böyle kan, gözyaşı ve zulüm olduğu, çığlıkların arş-ı alaya ulaştığı bir dünyada yaşıyoruz maalesef.
Evet hocam. Mısır'a geçelim. Mısır'da seçimler var. Sisi neredeyse tek aday diyebiliriz. Çünkü muhaliflerini hep sindiriyor, gözaltına alıyor. Ve Sisi, darbeci Sisi'yi eleştiren, beyanatlarda bulunduğu gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdülmümin Ebu'l-Futuh'un terör listesine dahil edildiği belirtilmiş hocam. Sisi'yi eleştiren siyasetçi terör listesine alındı diye haberler yapılıyor. Bu konuda söylemek istediğiniz neler var?
Mısır'da da Firavunlar devrinden bugüne kadar en demokratik seçim, işte geçtiğimiz 5-6 yıl önce Muhammed Mursi'nin %52 ile seçildiği o seçimdi. Muhalefetin %48, iktidara gelen %48 oy aldı. Başa baş mücadelenin olduğu bir seçimdi. Ondan öncesinde ve bugün de muhalif olan adayların belli bir şekilde yaftalanıp ya zindana atıldığı, ya idam edildiği ya da yurt dışına kaçmak zorunda kaldığı bir sistemle idare edilir Mısır. Dolayısıyla Sisi'nin de sadece İhvan-ı Müslümin, yani Müslüman Kardeşler Hareketi değil, yani ortanın solunda olan sosyal demokrat, batı yanlısı olan adayları bile çeşitli şekillerde suç ithamıyla bertaraf etti. Muhtemelen ya tek aday olarak çıkacaktır veya göstermelik bir adayla %90'ın üzerinde de bir oyla Mısır'da seçimi kazanırsa hiç kimse şaşırmasın.
Evet.
Yani çünkü aday olmaya cüret eden insan birçok şeyi göze alması gerekiyor.
Evet.
Bu da öyle bir seçim anlayışı maalesef.
Tunus'ta seçimlerin galibi olan Nahda Hareketi ile ilgili de bir gelişme var hocam, onu da paylaşalım. Adli sicili temizlenmiş Nahda Hareketi'nin. Tunus'ta devlet ve güvenlik mahkemelerinin 1987-2010 yıllarında verdiği tüm hükümlerin geçersiz sayıldığı ve söz konusu mahkemelerin Nahda Hareketi hakkındaki kararlarının tümünün bozulduğu belirtilmiş. Nahda Hareketi Tunus'ta çok akıllıca bir yöntem izlemişti. Biraz kendini geri çekerek çok fazla işin içine girmemişti. Herhalde onun sonucu olarak da bu gelişme yaşandı yani, diyebilir miyiz?
Tek başına iktidar olabileceği halde koalisyonu tercih etti. Cumhurbaşkanlığında, başbakanlıkta, devlet yönetiminde Batı yanlısı muhaliflerle birlikte o ülkeyi ortak yönetme kararı aldı. Bu Libya'da, Mısır'da, Suriye'de yaşanan bu kanlı olaylardan sonra Tunus bu işi ilk başladı. Fakat arabayı uçurumdan yuvarlamadan işte iyi kötü kavga dövüş sağ salim yürütebilen nadir ülkelerden biridir. Çünkü Tunus entelektüel olarak diğer Arap ülkelerinden ve Afrika ülkelerinden ayrılıyor. Yani batının doğusu doğunun en batısı gibi bir konuma sahiptir. O yönüyle Tunus biraz daha Fas ve Tunus diğerlerden biraz daha farklıdır. Evet.
Son olarak hocam şunu konuşalım. Suudi Arabistan son zamanlarda ılımlı İslam'a yöneleceğini açıklamıştı. Onun artık sonuçları mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum ama Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında konuşan gazeteci Muhammed Suheymi, ülkede ezan seslerinin kısılmasını ve cami sayısının azaltılması önünde canlı yayında talepte bulunmuş ve ezanın sesi çok korkunç, camileri azaltalım demiş. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi, Suudi Arabistan'ın geldiği
Suudi Arabistan son birkaç yıldır yani Türkiye'nin 1940'lı yıllarını hatırlatır bir takım gelişmeler yaşıyor. İşte 67 milyar dolarlık kültür ve eğlence bütçesi ayrıldığından bahsediliyor. Opera binaları yapacaklarmış. Yani Suudi Arabistan ve opera. Yani Suudi Arabistan'ın hangi geçmiş kültüründen, hangi opera kültüründen esinlenerek o binaları yapacaklar bilmiyoruz. Fakat binaları yapmaya muktedirler, paralar vardır ama muhtemelen işte Avrupa'daki, Amerika'daki balerinleri ve opera şeyleri oraya getirip onları izleyeceklerdir. Bu da kendi kendini köleleştirmenin, kendi parasıyla bu işi yapmanın çok acı bir durumu. Türkiye'nin de sömürge devleti olmayıp yabancı dille liselerinde bir zamanlar matematik ve fen derslerini verdirip yani kendi milli dilini bırakıp da İngilizce ile eğitim yapma kararı alması gibi işte Suudi Arabistan'ın da yaptığı bu şekilde çok yanlış bir karardır. Evet. Allah ıslah etsin diyelim. Yani biz de yaşadık bunların hepsini.
Evet.
Yani
evet.
Bu söylediklerinizi tarihte biz hepsini gördük, geçirdik. Peki. Allah bugünümüze şükür diyelim.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamızla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.